Kardeşim hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ruhsal kilise yaşamı. Bunun hakkında önce kutsal kitaptan birkaç ayet okumakta fayda var. Bununla tam olarak ne dediğimizi oradan görebiliriz. Bu konunun başlangıcı Elçiler bölümünde. Yeni Anlaşmanın Elçiler bölümünde. Bunu doktor olan Luka kendi arkadaşına yazıyor. Teofilos'a yazdığını okuyoruz. Ve Luka ona İsa Mesih hakkındaki tanıklığı veriyor. Esas bütün konu bu. Tanıklığı veriyor Teofilos'a. Teofilos bir ihtimal Romalı bir o da yüksek mertebede olan imanlı diyeceğiz. Çünkü hepsini ona yazıyor. Evet ve şöyle başlıyor. Ey Teofilos, ilk kitabımda, bu ilk kitabı demediği Luka İncil'i, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilerle kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek onları yazmıştım diyor. Bu Luka İncil'in yazdığını söylüyor burada. Luka devam ediyor ve İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilerle derilmiş olduğu gösterdi. 40 gün süreyle onlarla görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Bunu İsa Mesih haşlanıp yeniden dirildiğini anı söylüyor. Kendileriyle birlikte yani elçilerle onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın, babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç gün kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Yani burada kutsal ruh vaftizi ayrı bir şey değil de bunda da anlatmak isteyen kutsal ruh içimize yerleşecek ve onun vaftiz olduğumuzda onun da bizimle vaftiz olduğunu göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. 6. ayet, elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlenmiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerine inince, deminki söylediğim gibi, güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye, Semiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlara gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o an sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarına belirdi. Yani melekler diyelim. Ey Galileliler, neden göğe bakıp duruyorsun diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Ne için gelecek? O başka konuşmalarını da söyledim. İsa ilk defa geldi ve haşlandı ve babaya gitti. Bu birincisi kendini kurban sunmak için gitti. Bir dahaki geleceği zaman ise kilisesini ona iman edenleri yanına almak için gelecektir. Ve bunu buradan görüyoruz. Ve o şekilde diyorlar, bekleyin geri gelecek. Devam ediyoruz okumaya. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam birlik içinde sürekli dua ediyorlardı elçiler. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasına ayağa kalkıp şöyle konuştu. Elçiler 2:12. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Elçiler başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Kutsal ruhu aldıklarında onlardaki hareket, onlardaki yetenek, onlardaki tavırlar değiştiğinden sevinçle dolduklarından, güç aldıklarından etraflarına bu yansıdı. Yansıdığı ama yansıtmasıyla bunlar herhalde sarhoş olmuştur diye bir algı oluşmuş ve Elçi Petrus bunları yalanlıyor. Ve bunun üzerine on birlerle birlikte öne çıkan Petrus ne diyor? Yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durum size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u idi. Yahudi saatine göre. Ya bundan ne, Elçi Paulus ne demek istiyor? Bunlar başka bir nedenden bu şekilde dolu olarak hareket ediyorlar. Onun kutsal kitaptan okuduk beraber. 12. ayette elçiler ve beraberinde olanlar Zeytinlik Dağı'nda Yeruşalim'den dönüyorlar. Bilmemiz gereken elçiler zamanında Yeruşalim daha küçüktü. Zeytinlik Dağı Yeruşalim'in dışında birkaç kilometre uzaktaydı. Şimdiki durumda kendim de gördüm. Zeytinlik Dağı neredeyse şehrin merkezi gibi. Evler, yollar, apartmanlar dolu. Yani onu tam mukayese etmek zordur. Ama bu şekilde anlarsak o zamanınki durumları, o zaman daha iyi anlarız. Elçiler döndü. Döndükten 10 gün sonra, 2.22 ayette okuduk. Kutsal ruh veriliyor. Çeşitli yerlerden gelen misafirler Petrus'un konuştuğunu anlıyorlardı. Bu Tanrı harikasıydı. Okuduk. Şimdi geriye kalan ayetlerde hastanede bir bebek doğduğu zaman doktor onu lamba altında tutup kontrol eder. Buna apgar kontrol derler. Ne yapıyorlar? Küçük bebek 5 noktada kontrol ediyor. Bir, bilekleri, nefes alma durumu, bir adalet, rengi, tepkisi. Her yeni doğan bebek bu APGAR kontrolünden geçiyor. Bunun yanında bir de APGAR puanlama sistemi var. Bunda da 5 nokta oluşuyor. Birincisi güç. İkincisi kalp hızı. Üçüncüsü cilt rengi, dördüncüsü solunum, beşincisi dış uyarıları. Yani başkalarına karşı bir dokunursa nasıl hareket ediyor diye. Yeni bebeğe dokunduğuna ne yaptığı ve yapmadığı hareket eder. Bunu sağlık sektöründe APGAR kontrolü diyorlar. APGAR bir isimdir esasında. 7 Haziran 1909'da Amerika'nın New Jersey şehrinde doğan doktor Virgin APGAR'ın oluşturduğu bebek kontrolüdür. Bu örnekle yeni doğan ve oluşan Mesih inanların topluluğu hakkında paylaşacağım. Bugün beraber Tanrı sözüne bakarak ruhsal APGAR kontrolü yapacağız. Demek istediğim, elçiler 2. bölümde yeni oluşan kilisenin ayrıntıları nelerdi? Nasıl yaşadılar? Onları canlı tutan neydi? Bunlar çok önemli. Çünkü onların devamı biziz. APGAR kontrolü bina için değil, sandalye, masa değil, konumuz yaşayan kilise, Mesih inanları, kiliseye katılanlar. Kilisenin en önemli ve önde gelen ayrıntısı, göksel baba vaadi olan kutsal ruhun verilişidir. Rab İsa kutsal ruh hakkında sürekli İncil'den Yuhanna kitabına okuyoruz. Ve bunları örnek olarak gösteriyor. Yuhanna 14, 15, 16 bölümlerden anlattı. Elçiler 2. bölümde kutsal ruhu verildiğini Mesih inanlılar için mesken tutması için verildi. Yani Tanrı kutsal ruh vasıtasıyla insanın içinde mesken tutuyor. Ve ne diyor 14:23'te İsa cevap verip ona dedi. Kim beni severse sözümü tutar ve babam onu sever ve biz onunla gelip yanında mesken tutarız. Mesken kurarız cümlesi kutsal ruh işiydi. Yani kutsal ruh vasıtasıyla Mesih İsa'ya iman edenlerin içinde Tanrı'nın kendi mesih tuttuğudur. Anlıyoruz. Yani göksel baba, oğul, Rab İsa, kutsal ruhta içimizde mesken tutuyor. Bu nedenle elçi Pavlus ruhu söndürmeyin diyor. 1. Selanikler 5.19. Elçiler 1.4'te kısa zamanda kutsal ruhla vaftiz olacaksınız diyor. Kutsal ruhla vaftiz olunuyor. Bu kutsal ruh vaftizi nedir? 1. Korintoslar 12-13'te çünkü biz gerek Yahudi, gerek Yunanlı, gerek kul, gerek hür hepimiz bir beden olmak üzere bir ruhta vaftiz olunduk. Hepimize bir ruhtan içirildi. Bundan her Mesih inanlısı kutsal ruh vaftiz olmuştur. Bu yalnız veya ayrı olması gereken bir şey değil. Mesih'i kabul eden zaten kutsal ruhu almış oluyor. Suda vaftiz olununda göksel baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz olunuyorsun. Bu anlamda kilisenin Mesih inanlıları topluluğunun oluşması kutsal ruhun işidir sevgili kardeşim. Tekrar söylüyorum. Şu anda Mesih İsa'ya iman eden her kişi bir bedene, yani Rab İsa'ya vaftiz olunuyor. Ve kutsal ruh bu kişiyi Mesih inanlıları topluluğuna katıyor. Elçi Paulus Efesliler 1.13'te ne diyor? Siz de hakikat kelamını, kurtuluşun müjdesini ondan işitmiş, ona iman etmiş olarak vaadin Ruhul Kudüs ile mühürlendiniz. Yani ilan ettiğimizde kutsal ruh vaftiz olunduk. İman ettiğimizde kutsal ruhla vaftiz olunduk ve mühürlendik diye okuyoruz. Yani ayrı bir şey değil. Rab zaten kutsal ruh vasıtasıyla seni Mesih'e yönlendiriyor. Ve karar alıyorsun. Ve o anda sen vaftiz olduğunda mühürleniyorsun sevgili kardeşim. Eskiyi geride bırakıyor, yeniyle devam ediyorum. Yeni sayfayla devam ediyorum. O da yaşayan İsa Mesih sayfasıdır. Hepimize bu ruhtan içirildi diye okuduk. Bundan her Mesih inanları kutsal ruh vaftizi olunuyor. Bu yalnız ve ayrı olması gereken bir şey değildir. Mesih'i kabul eden kutsal ruhu almıştır sevgili kardeşim. Bizde hakikat kelamı kurtuluşun müjdesini aldıysak, demin de söyledim, mühürleniyoruz. Mesih İsa dışında olanlar bundan mahrumdur. Çünkü yaşam yalnız yaşayan İsa Mesih'tedir. Hamdolsun. Çok basittir. Mesih İsa'ya iman etmekle kutsal ruh alıyorsunuz. Bizde mesken kuruyor. Hatta başka yerlerde bu ruhun Rab İsa adına işlek olduğunu da yazar. Bununla iş tamam mı? Hayır. Elçiler kutsal kitapta sürekli kutsal ruhla yeniden dolmak gerektiğini anlatıyorlar. Bu nedenlerden de ilahiler de kutsal ruh dolma amacını dile getiriyoruz. Elçi Paulus mektuplarında bu şeyleri vurguluyor. Efesliler 1.13 kutsal ruhu mühürlemek. Efesliler 3.15'te kutsal ruhla güçlenmesi gerek. Efesliler 5.18'de kutsal ruhla dolmak. Yani kutsal ruhla dolmak, kutsal ruhla güçlenmek, kutsal ruhla hareket etmek. Bu Tanrı'nın bize olan inayetidir sevgili kardeşim. Bu bizden kaynaklanmaz. Biz beceremeyiz esas böyle şeyleri. Ama Mesih ile beraber kazananlardan üstün oluyoruz. Ve o ruh bizi güçlendiriyor. Tekrar ediyorum. 1. Efesliler 1.13'te kutsal ruhla mühürleniyorsun. Efesliler 3.15'te kutsal ruhla güçleniyorsun. Efesliler 5.18'de kutsal ruhla doluyorsun. Bu üç şey aklınızda kalsın. Bu üç şeyle biz güçlenmiş bir Mesih inanlısı, Agap testinden geçmiş ruhsal yaşantımızın optimal bir şekilde yürüdüğünü kabul etmemiz lazım. Sevgililer, her gün kutsal ruhla dolmayı amaçlanalım. Sağlıklı iman anahtarı kutsal ruhla ve onun denetimiyle olur. Sağlıklı iman hayatı neymiş? kutsal ruhla dolmak ve onun denetimiyle yürümektir sevgili kardeşim. Bunun için her defasında kutsal ruh bedenimi bende mi diye kendi kendimize deneyelim. 2. Korintoslar 13:5. Eğer biz kutsal ruhla yaşamımızda aynı elçiler 2. bölümdeki yeri verirsek aynı şeylerin bizde de olması kaçınılmazdır. Önemlisi adanmaktır. Adanırsak sevgili kardeşim ve Tanrı aynı şekilde o zaman elçilerle nasıl çalıştıysa aynı şekilde bugün de bizimle aynı şekilde çalışacaktır. Ayrıntılara geçmeden önce birkaç noktaya değineceğim. Bir, kutsal ruha ait olmadığı, kutsal ruhla güçlenmeyen kilise kayıp etmek ve kapanmak tehlikesindedir. Bu hem kişi için olur hem de topluluk için olur. Ve tekrar söylüyorum, kutsal ruha ait olmayan, kutsal ruhla güçlenmeyen kilise veya fert kayıp etmek ve kapanmak ve Tanrı'ya yabancı kalmak tehlikesindedir. İkincisi, kutsal ruhla dolmak, Rab İsa aramızda dolmazsak Rab İsa aramızda bulunmaz ve o yüceltilmez. Fakat dünyayı, hayatı belirir. Bunlar sorumsuz davranmak, umursamamak çoğalacaktır. Kilise genişlemek gücünü kaybedecek. Çünkü kutsal ruhla dolmadan, kutsal ruhu diskalife ederek hareket ediyorlar. Üçüncü nokta, kutsal ruhla dolmak, kilise dua hayatını dolmamak, kilise hayatını duayı kaybeder. Eğer kilise ve de kişinin kendisi kutsal ruhla dolmamış, onu umursamamış bir hayat sürdürürsen, o kişinde dua hayatı geriler. Ne zaman dua eder? Sıkıntıya düştüğü zaman. Ama Rab diyor, sıkıntıya düştüğünü anlıyorum ama bir öncekinde bana teşekkür bile etmedin. Yani dua hayatı Tanrı'yla iletişimdir sevgili kardeşim. Bunun için önceki apkar ayrıntıları ruhsal anlamda sıralayacağız. Birincisi, dua ilk kilisede duaya yer veriyorlardı. Gördük, okuduk 120 kişi. Elçiler bölümünde Rab İsa göğe gitmeden önce Yeruşalim'e kalmaları, göksel babanın vaadini beklemelerinin gerektiğini söyledi. Elçiler ve etrafında olanla döndüklerinde Yeruşalim'deki yukarı odaya çıkıp beklediler. Nasıl? 1.14'te okuduk. Bunların hepsi kadınlar, İsa'nın anası, Meryem, kardeşleri birlikte olarak daima gayretle duaya devam ederlerdi diye okuyoruz. Gayretle. Bir şey, Rab'den bir şey alabilecek misin? Bir sıkıntı için dua mı ediyorsun? Gayretle. Gayretle nedir? İştenlikle dua edeceksin. Güveneceksin. Ve ona adanmışlığını göstereceksin. O zaman Rab kendisi bize duamızın cevabını verecek sevgili kardeşim. Burada bir iki kişinin dua ettiğini okumuyoruz. Hepsi gayretle dua ettiklerini okuyoruz. Buna göre Rab İsa hem söyledi hem de kutsal ruhu dua yükünü kalplerine koydu. Yani bir iki kişi dua edip de kapatmıyor. Hepsi beraber sırasıyla olabilir bilemiyoruz. Ama hepsi beraber gayretle dua ediyorlardı. Çünkü Rab İsa'nın kutsal ruhunu bekliyordu. Çünkü o, Rab İsa onlara dedi, gidin ve evinize kalın. Bunlar yukarı odaydı, bu Yeruşalim'dedir bu yukarı oda. Yukarı odada kalın dedi. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Rab İsa haça gerilmeden önce yine yukarı odada Yuhanna 13. bölümden Yuhanna 19'a kadar hepsi orada gerçekleşti. Yani yukarı oda onlar için tanınmış bir yerdi. Bir toplanma yeriydi. Dayanışma yeriydi. Bunu bu şekilde açıklamak istiyorum. Öyle güç aldılar ki sadık kalsınlar. Rab İsa Matta İncil'inde benden dolayı size muhakemelere sürüklendiğinde ne söyleyeceğiz hakkında kaygılanmayın diyor. Gereken sözleri size bildirilecek. Matta 10:19. Bu kutsal ruhu işidir. Haksızlığa mı uğradın? Mahkemeye götürüldün. Sana sıkıntı yapıyorlar. Ne söyleyeceğin için korkma. Hepsini Rab önceden sen hazırlayacak ve ne söylemen gerektiğini sana bildirecek. Belki bildiririm demiyor. Bildirebilirim de demiyor. Bildirilecek kardeşim. Buna güvenmeliyiz. Ve bunun meyvelerini de yiyeceğiz. Rab İsa'dan veda edince söylediği gibi Yeruşalim'e gelince hepsi bir düşünceyle 120 kişi dua ediyordu. Bu bize ayna olsun. Kilisenin ruhsal sağlıkta olup olmadığını görmek için dua hizmetine gel kardeşim. Bir Çinli Tanrı adamı Amerika'ya gidiyor. Orada büyük ve kalabalık bir kiliseye giriyor. Kilise organizesi mükemmel. Çocukların eğitimi, gençlerin eğitiminde güzel, harika diyor. Kilise gözetmenlerinden birisi yanına gelip soruyor. Nasıl buldun? Çinli Tanrı adamı bir şey görmedim dedi. Gözetmen, siz de kilisedeydiniz. Evet ama dedi, dua hizmetini görmedim. Yani kutsal ruha her zaman kalbimiz açık olsun sevgili kardeşim. Dua hizmeti her şeyden önce gelmeli. Kutsal ruh çalıştığı yerde diz çökülmüştür. Orada dua ediyoruz, orada yalvarıyoruz, orada tapınıyoruz. Okuduk Elçiler 1:14'te kutsal ruh bizimle dua yükünü paylaşıyor. Ne okuyoruz? Beraber ve bir düşüncede hareket ediyorlardı. Ne güzel. Duada ayrı fikir ve sorunlar varsa dua etkili olmaz. Bunun için tekrar diyorum, her defasında kendimizi test edelim. Kendimizi deneyelim. Neyi deneyeceğiz? Bende kutsal ruh var mıdır diye. Eğer ayrı düşünüyorsan, ayrılık düşünüyorsan, kardeşine karşı bir şeyin varsa bunlar kutsal ruhtan değildir kardeşim. Bu dua hizmetinde duadan önce yöneten kişi kalkıyor, duaya başlamadan önce aramızda Rabbi ile sıkıntısı olan varsa, kendine sıkıntı olan varsa lütfen önce itiraf edelim. Yani bunu kiliselerde görebiliriz, bunu kendi hayatımızda da görebiliriz. Dua etmeden önce başkasına karşı bir şeyin varsa, Matta İncil'inde de diyor, dua kurban getirdiğin zaman, yani duaya başladığın zaman aklında başka birisine bir haksızlık yapmışsan, bir çekememezlik varsa, bir hasetlik varsa, her neyse, bunu önce gidip temizleyeceksiniz, sonra gelip kurbanınızı sunacaksınız, dua edeceksiniz. Yani dua hizmeti demek, ben Tanrı'ya %100 kendimi adıyorum anlamında geliyor sevgili kardeşim. Bunun için kendimize dikkat edelim ve içimizde başkasına karşı bir şey varsa önce bunu itiraf edip halledelim, sonra gelip dua hizmetine başlarız. Ne okuduk? Hepsi bir düşüncede sürekli yalvararak dua ediyorlardı. Eğer kilise ateşli beklemede ise, güvenerek hareket ediyorsa o kilise canlıdır. Bu fert için de geçerli. Tekrar söylüyorum. Eğer kişi ateşli beklemede ise ve güvenerek hareket ediyorsa o kişi Mesih İsa'da canlıdır. Ünlü Tanrı adamı Spurgeon bir konuşmasında kilisenin gücü eğer ilk sırada başkası ise duada kendi arzuları geride kalıyor. Başkalarının bereketini arzulayan oluyorsun. Yani gerçek dua başkalarını öne almak, başkalarını yüksek tutmak ve bunu yaparsak zaten Rab seni bereketliyor. Diyor, madem sen başkası için dua ediyorsun, ben seni unutmuyorum. Farkında mısın? Dua birliği sağlıyor. bir düşünce ve amaçta olmamızı sağlıyor. Bu 120 kişi de bunu gördük. Dua uzun uzun dua değildir. Dua Tanrı'ya güvendiğini göstermektir. Yani dua günde bir defa değil, sürekli olandır. Bunu nasıl yapıyorsun? Bütün gün kalbinde, düşüncesinde Tanrı'nın istemi doğrultusunda adım atmak düşüncesiyle yaşamaktır. Elçiler 14 ve 2.47'de aynı kelimeler bulunuyor. Devam sözü var. Bunun eş anlamı sürekli dua etmektir. Yani duada hareket halinde kalmak, aktif kalmak. Ve Rab bu şekilde bizi güçlendirmek istiyor. Bunu yapabilmemiz için her zaman onun düşüncesiyle, onun sözüne göre hareket edelim kardeşim. Duyarım, Kore'deki Mesih inananları sabah 6'da kiliseye duaya hizmetine gidiyor ve daha sonra işlerine gidiyorlar. Bunun anlamı Tanrı'ya güvenmek, onunla gününü başlamak ve kardeşleri görmeyi ve onlarla dayanışmayı özlemektir. Kilisenin sağlıklı motoru duadır. Bunun için gayret edelim. İkinci ayrıntı, noktalarını devam ediyoruz. Kutsal ruhla vaazlar. Elçi Petrus'un konuşmasına bakarsak, kutsal ruhla yönlendirilen konuşmacıydı. Okuduğumuzda birinci nokta aktüel bir şey değiniyor. Elçiler 2.13. Günün üçüncü saati sarhoş olunmaz. İsrailler tanrısal günlerini ikiye ayırırlar. 6.18 ve 18.6. Elçiler gününün üçüncü saati 9'dur. Yani bu saatte sarhoş olunmaz. Fakat başka şeyler anlatılıyor. Konuya dönüyorum. 13. ayette 120 kişi Mesih inanlıları grubu sarhoşlukla itham ediliyor. Elçi Petrus cevap veriyor. Bilin ki bunlar sizin düşündüğünüz gibi, söylediğiniz gibi sarhoş değil. Daha sabahın 9'u elçi halk arasında aktüel düşünceye başlıyor. Petrus'un vaazında ikinci noktada konuşmanın otoriter olarak yansımasıdır. Elçiler 2.22'de "Ey İsrailler, bu sözleri dinleyin." diyor. Bu otoritedir. Nasralı İsa'yı onun vasıtasıyla Tanrı'nın aranızda kudretli harika işler ve alametler diyerek onların vicdanlarına seslendi. Aynı Petrus önceden Yahudilerden korkuyor ve kaçıyordu. Yuhanna İncil'inde görürüz. İsa muhakeme edildiğinde İsa'yı daha inkar etti. Ama burada kutsal ruh vasıtasıyla inkar eden cesaretleniyor. Pilatos'un sarayında ateşte ısınırken İsa'yı tanıyor musun diye Petrus sorulduğunda korkusundan kaçtı. Fakat burada Pantikos gününde kalktı ve İsa'nın Tanrı tarafından gönderildiğini söyledi. Kutsal ruh bunu yapar. Kutsal ruhla durmak, ne dedim önce? Güçlenmektir. Kutsal ruhla dolmak kutsallıktır. Ve bu kutsal ruhla cesaret sahibi oluyorsun. Ne? Petrus'ta gördük, korkudan kaçan kişi İsa Mesih'in varlığını tanıklık yapıyor. Devamla bildiğimiz gibi alametleri aramızda yaptı. Siz bunun şahitlerisiniz diyor onlara. Başka deyimle siz de biliyorsunuz. Yani size yabancı gelmesin demek istiyor Elçi Paulus. Kutsal ruh vaazı dolduruyor, otoriter yapıyor. İsa merkezli oluyor. Yani Rab İsa'nın etrafında 22. ayette Mesih İsa'yı haça gerip öldürdükleri, 24. ayette kıyamla dirilişi, 33. ayette göklere yükselmesi, 33. aynı ayette kutsal ruhun imanlara dökülmesi. Hepsi Rab İsa ve kilisesi için. Amin. Bir kilise kutsal ruhla çalışıyorsa hemen kutsal ruh şunu yaptı, bunu yaptı denir. Öyle değil kardeşim. Kutsal ruh da Rab İsa için çalışıyor. Elçi burada İsa'nın ölümü, dirilmesi, yükselmesi ve kutsal ruhun insana dökülüşünü anlatıyor. Elçi Petrus, bende kutsal ruh var, bu nedenle konuşuyorum demiyor. Rab İsa'ya işaret ediyor. Petrus'un vaazı kişisel uyarıcıdır kardeşim. Üçüncü nokta, değiştirilme. Elçi vaazının sonuna doğru 36. ayette, haça gerdiğiniz bu İsa'yı Tanrı hem Mesih hem Rab yapmıştır. Vaazı bu şekilde bitiriyor. Haça gerdiğiniz bu İsa. Genelde her vaazın iyi sonlanması arzularız. Burada elçi dinleyenleri suçluyor. Suçluyor gibi hareket ediyor. Kutsal ruh olan vaazda tepki uyandırmalı. Yani kabul ederler ya da ret ederler. Böyle bir tepki gerek. Demin dediğim gibi 36. ayette Tanrı İsa'yı hem Rab hem Kurios yaptı. Yani kurtarıcı yaptı. Vaazı kapatıyor. Devamında tepkiyi görüyoruz. Ruhsal vaaz uyarır. Kişisel tepkiyi harekete geçirir. Burada aynayla yansıtmak isterim. Eğer Tanrı sözünü işitirseniz, Tanrı sözü iki taraflı keskin kılıç gibidir. Dua etmeye cesaretin var mı? Toplantılarda veya kendi bulunduğun yerde dua etme cesaretin var mı kardeşim? Bunun için yaklaş kardeşim. Hiç çekinme. Mesih İsa'da Tanrı sana kutsal ruhunu verecek ve sen onu tanıyacaksın. Tepkin ne olacak? Gördük, İsa'yı inkar eden balıkçı Petrus, şimdi Yahudilere sizin haça gerdiğiniz İsa'yı diye onları itham ediyor. Tanrı hem Rab hem Mesih yaptı diye cesaretle söylüyor. Bunları Rab İsa'nın kutsal ruh yaptığı iştir. Hamdolsun. Ruhsal sağlıklı iman hayatı üç temel ayrıntıları var. Bir, derin iman. İki, bütün benliğinle. Üç, ikna olmak. Ruhsal temel budur sevgili kardeşim. Tekrar diyorum. Birincisi derin iman olacak. İkincisi bütün benliğinle hareket edeceksin. Üçüncüsü ikna olacaksın. Teşekkür edeceksin. 37. ayette kalpleri parçalanıyor. Ne yapıyorlar? Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu kutsal ruh yapar. Bunları duyduktan sonra aynısını kalmamak demek istediler. Rab İsa ile yaşarken kendini ona adadığında aynısı kalmıyorsun. İman ediyor, vaftiz oluyor, Rab Mesih İsa ile olan hayatının değiştiğini yansıtıyorsun. Sizi bilmem fakat bende oldu. Yalnız İsa hakkında konuşmayalım fakat hayatımızı etkilemesine müsaade edelim. Yani yalnız konuşmakla kalmayalım. Bizi etkilemesi için kendimizi ne yapacağız? Açık tutacağız. Bir marangoz şahadet vererek bir gün işten sonra akşam evine dönüyor. Otururken iş sahibi marangoza telefon ediyor. Yarın senin yanına staj almak için biri senin yanına gelecek diyor. İkinci gün sabah bir genç geldi, çekici tutumuyla zorlanıyordu. Çekici tutmakla zorlanıyordu. Fakat yeni iman ettiğinden İsa şahadeti ağzından bana dönüp İsa'yı anlattı diyor marangoz. İki hafta sonra ben de o staj genç gibi iman ettim. Ve iman edip Mesih'i kabul ettim diyor marangoz. Staj için gelen genç marangoz oldu mu bilmem diyor. Fakat o gencin tanıklığı ben kurtulmam oldu. Kutsal ruhu Rab İsa tarafından gönderildi. Derin iman ikna olmakla bu usta marangoz ikna oldu ve ne oldu? Kurtuldu. Bunun için tanıklık çok önemli. Arkadaşımız, iş arkadaşımız ve dostumuz, komşumuz kimle ilişkimiz varsa Mesih'i yansıtmakta geri adım atmayalım. Biz kendimiz Tanrı'nın kutsal ruhu uyarılarına açık mıyız? Şöyle okuyoruz İncil'den Yuhanna 14. Ben de babaya yalvaracağım, o da size başka bir tesellici ruh, hakikat ruhunu verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun. Amin. Ve Yuhanna 15:26'da babadan size göndereceğim tesellici, babadan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman benim için o şahadet edecek. Yani tesellici ruhu, içimizdeki ruh Rab İsa ile aynı iletişimde bulunduğudur. Yani herhangi bir ayrı bir yol, ayrı bir inanç tarzı değil, birbirlerini tamamlıyor. Ve hatta Rab İsa elçileriyle konuşurken diyor ki, şimdi yanınızdayım, sonra içinizde olacağım. Yani kutsal ruh vasıtasıyla İsa Mesih içimizdedir. Önce de söyledim. Daha açık bir şekilde söylemeyi uygun buldum. Yuhanna 16:13'te fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikatte yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat ne işlerse söyleyecek şeyleri size bildirecektir. Yani iletişimde. Tanrı'yla iletişimde kutsal ruh. Ne okuduk? Bizi eğitiyor. Uyarıyor. Gelecek şeyleri açıklıyor. Amin. Hamdolsun. Bizde kalıyor. Hayatıma dikkat ederek kutsal ruh Necmi hayatından şunları at, bunları değiştir dediğinde sevinçle karşılamalıyım. Mesih İsa her şeyimizle de Rab ve egemen olmak istiyor. Buna kutsal ruhla yapıyor. Bunu anlar ve böyle hareket edersen sevinç ile yaşıyorsun ve anlattığım marangoz stajcısı gibi tanıklık yapıyorsun. Elçiler 2. bölüm 41'de ayette diyor ki Tanrı sözünü kabul edenler vaftiz olundular. Tanrı sözünü ahla vahla değil sevinçle kabul edip hayatımızda yaşayalım. Tanmış vaiz yine Spurgeon'dan bir nokta var. Bir konuşmasında insanlar araba lastiği gibi sert hareket ederler. Fakat Tanrı sözü kalpleri durmasından Tanrı'ya yaraşan kişiler oluyoruz. Tanrı'yla alışverişi olmayan, Tanrı'yı İsa Mesih'te kabul etmeyen ve İsa Mesih'i kabul etmeyen araba lastiği gibidir diyor. Sert ama Tanrı sözünü kabul edenler yaraşan kişiler oluyoruz. Amin. Devamında kilisenin oluşması sağlanıyor. Dördüncü ayrıntı Elçi Petrus verdiği cevap. Cevaptan dört ayrıntı. Tam itaat okuduk. Yapılması gereken. Birincisi tövbe et. İkincisi vaftiz ol. Üçüncüsü günahtan bağışlanmak. Dördüncüsü kutsal ruh vergisi. Buna göre 41. ayette sevinçle Tanrı sözünü kabul edenler vaftiz olundular diye okuyoruz. Tam bir itaatle hemen kabul ettiler. Bunu kutsal ruh yapıyor. Burada itaati vurgulamak istiyorum. Gerçek Hristiyan itaatli Hristiyandır. Vaftiz senin sayfa açmanı sağlıyor. Vaftiz Mesih İsa ile gömülmek ve yeni hayata geldiğinin göstergesidir, göstermektedir. Çocukları olanlar bilir. Çocuklar itaatli olursa ebeveynler sevinçli ve mesrur olur. Tanrı da böyledir. Ona itaat ve sevinç ve coşku olur. Beşinci ayrısı kilisenin etrafta etkisi. Elçiler 2:43-44'te etrafta korku ve harikalar. Çünkü Tanrı neydi o? Aralarındaydı. Tanrı aramızda olursa etrafımıza yansıtacağımız kişiler korku ve hayret içinde bizim yaşantımızı görecekler. Eğer kendimizi Tanrı'ya itaatli bir yaşantıyla Tanrı'ya yöneltirsek etrafımızda saygı oluştururuz kardeşim. Bunun için kardeşim sabit ve sebat ederek Rabbim bize olan vaatlerini kabul edip onda yaşayalım. Rab yakındır ve gelmektedir. Amin. Rabbim bereketi üzerinizde olsun.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla müjde kurumuna yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.